أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kur'an'ın huzurundayız. Huzur bulmaya Allah'ın huzurunda olduğumuz bilinciyle besmele çektik. 25. sure Furkan suresi. Onu öğrensek için böyle devam edelim için böyleyiz. Yani hayat bu. İnsanlar nice 25'ler bulurlar hayatlarında. Soruyorum kaç yaşındasın? 25. Peki okudun mu Furkan suresini? Tabii delikanlı anlamıyor bile önce ilgi nereden kuruldu da 25 yaş ve Furkan suresi. Ama Kur'an'da 25. sırada Furkan suresi. Ya da nerelisin sen? Diyor ki Erzurumlu. Aa peki sen önce Furkan suresini okuyacaktın, hiç okumadın mı bugüne kadar? Öteki diyor ki peki ya benimki? Sen nerelisin? Eskişehirliymiş o. E sen de dedim şu aradan başla istersen. Bunlar işin naz tarafı belki, yani oyuncağa çevirmek anlamına değil, herhangi bir vesileyle aklımız, fikrimiz hep ona takılı kalsa derdindeyiz. Yani insanlar hep böyle Kur'an'a kafayı takıverseler, cennete kafayı takıverseler, ne olup bitiyorsa, ne olmayıp bitmiyorsa hepsini Kur'an'la yorumlamaya, çözümlemeye çalışsalar, her şeyi ona ait kılsalar, hep onu düşünseler, onunla yaşasalar, onunla canlansalar, onunla ölseler, mezarı onunla yaşasalar, yeniden dirilince yanlarında o olsa, işte böyle bir program için Furkan'ın huzurundayız. Hak nedir, batıl nedir bize anlatacak bir sure. Ama Kur'an'ın adıdır Furkan aynı zamanda. Öyleyse Furkan olan Kur'an'ın Furkan olan suresini anlamaya işte Furkan'ın önündeyiz. Ama bir önceki sureden sözün Furkan'a geçmesini istedik. Daha önce sanki geliş döneminde Peygamberimiz hayattayken acaba söz Furkan'a nasıl geçmişti diye merak etmiştik. Yasin suresinden sonra Furkan, sonra da Fatır suresi varmış sırada. Ama şimdi Kur'an'da, şu elimizdeki Kur'an'daki sırasına göre devam ediyorduk. Sanki hani diyelim ki çoluk çocuğumuzla Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide öğrenmiştik. Mahallede cemaatimizle En'am, Araf öğrenmiştik. Ama arkadaşlarla birlikte Enfal, Tevbe'yi de okuduğumuz Yunus'la başlamış Elif, Lam, Ra'ları bitirdikten sonra hadi bir de Eta Emrullah ile başlamış ama onu da okuyuverelim demiş Nahl suresini. Arkadaşlarla, dostlarla, akrabalarla, konu komşularla, tanıdık bildiklerle öğrenmeye çalışmıştık. Ne kalmıştı sırada? İsra mı, Kehf mi, Meryem mi, Taha mı, Enbiya mı? E ama onlar zaten Abdullah İbni Mesud Hazretlerinin tarifiyle beni özgürlüğe kavuşturan ilk beş sure diyordu. Her sıkıntımızda, her derdimizde, her iyimizde, her kötümüzde onu daha bir özelleştiriyor, güncelleştiriyor, daha bir öncelleştiriyor. Hemen okumaya çalışıyorduk. Sonra Haç suresiydi, Müminin suresiydi, derken Nur suresiydi. Son sayfasındaydık. Onu da bitirince Furkan'a geçecektik. Öyle mi? Ben 62. ayetinden başlıyorum Nur suresinin. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. Müslümanı anlatıyor Kur'an ama peygamberinin yanında özel durumda oluşunu bu ayet daha bir anlatıyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ, şu müminler var ya, Allah'a imanının, Allah ki melekler sahibi, peygamberler görevlendiren ama kitaplar gönderen, bunlar doğrultusunda ahirette hesaba çekecek olan bir Allah var ya, işte bu Allah'a imanının emanında olan müminler var ya, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah'a iman eden, Resulüne iman eden, Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğine, ben hayatımın kalıbını koyarım diyen, ben hayatımın kalıbını ondan öğrenirim diyen ve ben bu örneği peygamberle yaşarım diyen müminler var ya, iman ettiğini, inancını ortaya koyan, iman ehli olduğunu İslam'ıyla belirleyen insanlar var ya, İşte peygamberin yanı başındaki ama kıyamete kadar her dönem onun sünnetinin yanı başındaki müminler var ya, ve idâ kânû ma'ahu alâ emrin câmi'in, onunla beraberken, onunla birlik, ortalama bir iş için, toplama bir iş için, toplam bir iş için, hayatı kuşatan bir iş için, çepeçevre bütün müminleri, iman hayatını, İslam hayatını kuşatan bir iş için beraber olduklarında, eğer ayrılmaları gerekiyorsa, insan ya onlarda, acil bir durumları varsa, bir zaruri sebepleri varsa, bir meşru mazeretleri varsa, hatta yestezinu olarak lem yezhebu yaparlarmış. Yani ancak peygamberden izin alırlar, ona sorarlar, izin isterler, eğer o izin verirse ancak o zaman ayrılıp gidebilirlermiş yanından. Yani şimdi düşünüyorum, ben peygamberin yanında olacağım, peygamberle birlik bir cami iş için bulunacağım, bir ala emrin cami'in denilen kuşatıcı bir sebep, bir iş beni kendisine davet edecek peygamberle beraber olmaya, sonra hayatı ilgilendiren bu iş de peygamberin yanındayken ben ayrılmak zorunda kalacağım, ama bu peygambere izin arz etmemi gerektirecek. Ya Resulallah, izin verirsen gideceğim diyeceğim. Estağfirullah, hayatımın neredeyse hiçbir döneminde hatırlamadığım bir uygulama, ama Nur suresi bana bunu anlatıyormuş meğer. Gerçi şimdi kimi insanların kolayını bulduklarını görüyorum. Aa, öyle şey mi olur, bu peygamber dönemi insanlarını bağlar, bizi ilgilendirmez deyip geçiyorlar. Çok kolay gibi. Tabi bu dünyada çok kolay, öldükten sonra ya sizi de ilgilendirirdi denilecekse ne yapacağım ben o zaman? Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında olmadığımdan kaynaklanıyorsa, onun için anlamamışsam, ben peygambere zaten bazen uğramış ama her zaman onun yanında yaşamayı din kabul etmemiş birisiysem, işte arada bir gitmeyi din zannetmiş, öylece yürütmüşsem işi, bu benim gafletimse, bu benim zannımsa, bu benim cehaletimse yarın ne yapacağım diye, bu ayet bana tedirginlikler aşıladı. Yeniden düşünüyoruz. Sanki bir kadavra, İslam dinini öyle görüyor insanlar. Masaya yatırılmış, özel bir odası, mücevheratla süslenmiş bir bölmesi var. Evet, çok güzel dizayn edilmiş, bir köşk gibi, bir saray gibi düşünün, insan bakmaya kıyamıyor. Ama zaten orada fazla kalamayacaksınız. Çünkü İslam'a meyilli olanlar, İslam'a gönül verenler, İslam'ı isteyenler, şöyle haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde işlerini, aşklarını, dünyalarını, dünyalıklarını, plan, proje ve programlarını bırakıp geliyorlar İslam'ın kadavra olarak sergilendiği yeri incelemeye. Bugün hangi sureyi incelesem? Ona yöneliyorlar. Bugün kaç ayetlik zamanım var, o kadar zaman ayırıyorlar. Ya da bugün acaba hangi surenin hangi sureyle irtibatını bulsam, işte onun için mesai sarf ediyorlar. Gönülden bağlılar, ciddiye almışlar, seviyorlar İslam'ı incelemeyi. Öğrendikçe coşuyorlar, öğrendiklerini ceplerine koymuyorlar. Kafalarını alıp gidip birilerine aktarıyorlar, anlatıyorlar. Hatta onunla tez hazırlıyorlar, kitap hazırlıyorlar, köşelerinde yazıyorlar, bucaklarına saklıyorlar. Evet, ama İslam'ı inceledikten ve ayrıldıktan, bir de onu birilerine tanıtmak adına zaman ayırdıktan başka bir hayat programları var insanların. En Müslüman bildiklerimizin, en iyi tanıdıklarımızın. Oysa zannederim İslam dininin içinde olacaktık da başka bir yerde hayatımızı yaşayıp gidip ona müracaat edip öğrenip tekrar başka yere gitmek yerine onda olacak, ondan emir alacaktık, onunla beraber olacaktık, o bize izin verirse ayrılacaktık. Peygamberle beraber olmak buydu galiba. Diyelim ki bugün peygamber hayatta ve yine var, bizim mahalle mescidinde oturmuş bekliyorsa, sizinki de sizin mahallenizin mescidinde olsun. Ne yapıyor iyi insanlar? Gidiyorlar sabahın erken saatinde, gün doğmadan önce değil, ezan okunmadan önce kalkıp peygamberin huzuruna gidiyorlar. Yani kitabına müracaat ediyorlar, sünnetini öğrenmeye çalışıyorlar. Okuyorlar da okuyorlardan sonra sabah namazını bekliyorlar. Sonra namaz kılıp peygambere veda ediyorlar mı? Ya Resulallah, bak önce sana geldim, anlarsın ya, bak seni o kadar çok severim ki bilirsin ya. Ama yani hayat bu, çoluk çocuk derdi, evlad oyal derdi, yani iş güç derdi, veya kapı pencere derdi ya da temizlik derdi, bulaşık derdi ya da efendim yani ya Resulallah sen anlarsın kelimelere dökemiyorum belki ama hani dükkan tezgah derdi, oğul kız derdi olarak müsaade edersen ayrılayım sonra yine gelirim inşallah bekle diyoruz ya yatsı namazında mı uğruyoruz ya acilse zorunluysa iş icabı bir başka toplantı için bir yerlerdeysek gidememişsek peki söyleyin, her gidişimiz sadece namaza aitse ve namaz dışında biz peygamberin dediği yere gitmeden ondan izin alıp ayrılmış isek, acaba o izin verdi de mi ayrılıyoruz, o izin verdi de mi gidiyoruz? Sanki şöyle geliyor bana, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alıp gidip gitmediğimizi, Kur'an'a sorup danışıp yapıp yapmadığımızı kontrol etmek aslında çok kolay. Hemen o kadar basit bir yöntem ki hemen bulunduğumuz noktada şu anda kendimize soru verelim. Neden buradayım? Kim dedi de buradayım? Acaba kimin emrini yerine getirmek, kimi memnun etmek için Allah mı dedi, peygamber mi dedi deyiverelim. Değilse yarın diyecekler zaten. Hep yazıcılar yazmaya devam ediyorlar. İnnellezîne yestezînûneke اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Zaten şu sana gelip de izin isteyenler var ya, izin verirsen ayrılacak değilse seninle o emrin camiin olan bir meselede, özel toplumsal bir konuda Müslümanların birlikte beraber olmaları gereken, senin huzurunda olup birlikte Müslümanlıklarını yaşamaları gereken bir meselede senden izin almaya çalışanlar aslında gerçekten Allah'a ve Resulüne iman ettiklerinden dolayı öyle yapıyorlar. فَاِذَا اسْتَذَنُوكَ لِبَعْضَ شَئْنِهِمْ Eğer onlar kimi işlerinden dolayı, gerçekten meşru mazeretlerinden dolayı, yani insanlıklarından dolayı, aziyetlerinden dolayı, biraz da insan olmak haysiyetiyle ihtiyaçlarından dolayı sana gelip müracaat edip de izin ya Resulallah diyorlarsa, فَاَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ Nasıl istersen onlardan dilediğine izin verebilirsin ama وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ Onların hem izin isteme formlarında, hem izin istedikleri işin gereği yapacakları hayatlarında, hem izin aldıktan sonra yaşadıkları hayatlarında, hem izinden önceki hayatlarında elbette eksiklikleri, yanlışları, hataları, kusur ve kabahatları olacak. Sen onlar için istiğfar et, Allah'a müracaat et. Ya Rabbi bu ümmetimin, bu insanların, bu bana müracaat edenlerin izinlerini ben kabul buyurdum. Sen de kabul buyur de. Benden ayrılmalarını izne bağlı olarak sen de affı, mağfiret ve merhamet sebebi eyle ya Rabbi diye dua et. Çünkü innallâhe gafurun rahim. Allah gafur ve rahimdir. Rahmet ve merhamet sahibidir. Gufran sahibidir. Mağfiret sahibidir. Peygamberle beraber olacaksınız, sonra izin isteyeceksiniz, sonra izin verirse verecek ama istiğfar edilecek sizin adınıza. Ne dersiniz? Siz de sorar mıydınız çocukken? Gerçi hepiniz annenizin çocuğu durumunda halen belki sorarsınız ya. Mesela biz çocukken hatırlıyorum sorarlardı bize ve cevap arardı. Kapının kapanması için ya da kapının açılması için ne lazım diye. Bir kapının açılması için ne lazım? Hemen kafa yoruyoruz. Çocuk ruhuyla değil, işe ciddi bakarak. Evet, kapının açılması için yani kol lazım. Hayır diyordu karşıdaki. Ama el lazım. Kesinlikle diyordu. Ben ayağımla açarım. Hayır diyordu. Bu sefer o diyordu. Ama ben kafamla açarım öyleyse. İkisi de lazım değil. Hatta bir omuz atar öyle açarım kapıyı. Ya da benzer cevaplar geliyordu. Ama efendim ne lazım? Fakat mesele neymiş biliyor musunuz? Enteresan bir vurgu tabii. Kapının açılması için kapının kapalı olması lazımmış. Yani açık kapıyı açamazsınız ki derlerdi. Evet, yani peygamberle beraber olursanız izin alacaksınız. Ama siz zaten peygambere uğramıyorsanız bazen arada bir hani Kadir gecesinde, Miraç gecesinde, Berat gecesinde veya Cuma gecesinde ya da sıkıntılı gecelerde, annemiz öldüğü gece, babamız öleceği gecelerde, yani arada bir böyle yılın 3-5 gecesinde ancak peygambere müracaat etmişsek, onun yanında durmak adına değil, hatta peygamberi yanımıza çağırmışsak, gel ya Resulallah, inan ki tam bugün de gelmen gerekiyordu, seni bekliyoruz, Miraç'tan döner gibi gel, ya da gurbetten gelir gibi gel, ya da davete gelir gibi gel ya Resulallah, sen o kadar özledik ki filan demenin ne anlamı var? Biz zaten onunla beraber değilsek ondan izin almayı da bilmiyoruz. Öyle yapsak, Allah'la beraber, peygamberle beraber olsak, işte o zaman onlardan izin alacağız nereye gideceğimize dair. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz. Diyor ki ashab-ı kiramına dün ama kıyamete kadar bugün bize diyor ki, ben size yapıp ettikleri neye mal oluyor? Lehine mi aleyhine mi? Bu işin bilincinde olan adamı haber vereyim mi? Evet hazırız ya Resulallah diyecekti tabi sahabe. Aslında bu onlardan izin almak değildi. Yani bir adamdan söz edeceğim, bir modelden, bir tipten, bir tiplemeden söz edeceğim. Hazır mısınız almaya, algılamaya, o gibi olmaya? Negatif bir modelse ondan kaçmaya hazır mısınız dercesine bir soruydu elbette bu. Evet ya Resulallah diyorlar. Tarif ederken aleyhissalatü vesselam belki dördüncü, beşinci madde olarak diyor ki وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنِ رَغْبَةً اِلَى مَا سِوَاهِ. Böyle bir insan, böyle bir mümin Kur'an'a Kur'an dışı endişelerle veda etmez. وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنِ veda ediyorum ey yüce Kur'an sana demez ama rağbeten ila masiva Kur'an dışı endişelerle, Kur'an'dan başka kaynaklarla, Kur'an'dan başka sebeplerle. Öyleyse bu hadisin belki bugün kullanılan Türkçe ile ifadesi şöyle olsa gerek. Tabi elbette en iyisini Allah ve Resulü bilir. Bir Müslüman Kur'an merkezli yaşar. Onu siz Kur'an'ın önünde bulursunuz aslında. Eğer her şeye rağmen bir başka yerde bulmuşsanız Müslümanı, başka bir yerde görmüşseniz, yani bir yerlerde ama Kur'an'ın huzurunda değil, elinde Kur'an veya önünde Kur'an ya da Kur'an'ın önünde değil olarak Kur'an'ı Müslümanı yaşamış görürseniz, o zaman iyi bilin ki o Müslümanın Kur'an'la beraberliğinden kaynaklanır o bulunduğu yerde bulunuşu. Yani Kur'an okurken demiştir ki Kur'an ona anneni ziyaret edip gönlünü alsan, elini ayağını öpüp onun dediklerini dinleyip onu cennete hazırlamaya gayret etsen demiştir de o da iyi bildin ey yüce Kur'an gidiyorum dönmek üzere demiş. Siz onu ya yürürken annesine doğru ya dönerken Kur'an'a doğru bulmuşsunuz. Değilse annesinin yanında oluşun ondan Kur'an istemiştir de ondan. Öyleyse peygamberle beraber olmak, Kur'an'la beraber olmak ama bunları biraz zor mu anlaşıldı? Hayır, Allah'la beraber olmak öyle değil mi? Sabah uyandığınız Allah yanınızda mı? Kesinlikle. Ama yani yataktan kalkmadan önce Allah, evet huzurundasınız, onunla berabersiniz. Yataktan kalkarken nasıl ne yapacağınızı, kalktınız ne edeceğinizi, yürüdünüz mü durdunuz mu, takla mı attınız, yuvarlandınız mı, abdest mi aldınız, oyun mu oynadınız veya başka bir şey mi yaptınız, hepsini Allah bilmez mi? Onun huzurunda değil misiniz, onunla beraber değil misiniz? İşte peygamberle beraber olacaktınız ve Müslümanca bir iş için onunla beraber olmak gereğinden eğer siz İslam'ın kabul edeceği bir sebeple ayrılmanız gerekiyorsa izin isteyeceksiniz ve peygamber dilerse izin verecek. Hayır derse ama çok önemliydi ya Resulallah demeyeceksiniz. Ama siz benimki gibi düşünemediniz galiba. Siz işin içinde olsaydınız siz de mutlaka izin verdiniz demeyeceksiniz. İzin verirse ne ala, üstelik izin alır da peygamberle beraber olmayı az biraz aralarsanız, peygamberin iznine rağmen yanından ayrılmışsanız, sizin yapacağınız işi diğer Müslüman kardeşlerinize yüklemiş de gitmişseniz yine de peygamberin istiğfar etmesini isteyin. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. Evet, işin esprisi burada galiba. Aslı ve esası. Yani İnsanlar peygamber anlayışlarında yaya kalmışlar. Babam gibi diyenler var belki. Saygı ve sevgide, hürmet etmede, hizmet etmede babasına yaptığını peygambere yapmak istiyorlar. Belki hocam gibi, belki kocam gibi diyenler ya da kimilerine göre hanımları sultanı ise hanımı gibi kabul edenler vardır. Onlar değil benim konum ama peygamberi anlamak, peygamberi peygamber gibi bilmek önemli ya. Bakın Allah diyor ki sakın ha, la tec'alu du'a'er rasuli beyneküm ke du'a'i ba'dıküm ba'da. Peygamberin duasını, peygamberin davetini, peygambere davetiye göndermeyi sakın birbirinize yaptığınıza benzer gibi zannetmeyin. Kesinlikle قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا Çünkü sizden kimileri onu sizden biri zannederek şöyle sıvışıvermeye, birbirinizi siper edip kaçıvermeye sanki imkan bulduğunuz zannediyorsunuz. وَالْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Eğer onun emrine karşı gelirseniz, işte öyle bir durumdaysanız, dikkat edin, en tusibahum fitnetun, ev yusibahum azabun elim, ya dünyada bir bela musibet başınıza çöker, ya da ahirette elim bir azap sizi bekliyordur kesinlikle. Peygamberin davetini, peygamberin duasını, peygambere davetiye göndermeyi birbiriniz gibi zannetmeyin. Evet, gerçekten Müslümanların, Kur'an karşısında, sünnet karşısında, Allah ve peygamber karşısında belki de en çok alındıkları, kaybettikleri, yanıldıkları noktalar bunlar. Peygamber beddua edecek ya da peygamberin dua ettiği insanlardan olacaksınız, bunu herhangi birisi gibi zannedeceksiniz. Bu ne gaflet. O aleyhinize, o azabınıza, o cezanıza ya da o lanetinize sebep dualar eyleyecek, beddualar eyleyecek olsun, fark etmez diyeceksiniz öyle mi? Ne fark eder yani, peygamber beddua etmiş ya da azap istemiş ya da ceza istemiş, bu gafletten kurtulmazsa insanlar helaki iki kere hak etmezler mi? Çünkü bakıyoruz peygamber döneminde bir ayet karşımızda, o günü anlatan bir ayet. Hadi söyle onlara diyor Allah. Te'alev ned'u ebnâena ve ebnâekum ve nisâena ve nisâekum. Devam ediyor ayet. Hadi çağırın oğlunuzu, kızınızı, karınızı, kocanızı, ananızı, babanızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu. Kendiniz de gelin, hadi gelelim hep beraber toplanalım. Sonra diyelim ki kim yalancıysa, kim sahtekarsa, kim hainse, kim zalimse Allah'ın laneti onlara olsun diyelim. Hadi bakalım. Buyurun diye meydan oku diyor Allah peygamberimize. Genç, toy çocuklar, müşriklerin güya sözüm ona azılı dönemini yaşayan ama tecrübesiz olanlar, hadi hemen toplanalım diyorlar. Umur görmüş olanlar diyorlar ki oturun yerinize, siz anladığınız yok bu işi, karşınızda peygamber var, o ne dediyse o olur elbette diyorlar. Ama buna rağmen dinlemiyorlar. Heyhat ki işte hayat bu. İkinci bir anlamı var bu ayetin. Tabi tefsirlere müracaat edip bizden önce bilenlerin dediklerinden çıkarıyoruz. Değilse bence bana göre anlamına değil. Peygambere davetiye gönderirken, onu yardıma çağırırken, ona soru sorarken, ona danışırken, ona hal ve durumumuzu arz ederken başkalarına davetiye gönder gibi yapmayın. Ya Resulallah, ya Nebiyallah sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde efendice. Kendinizi arz ederek, yani aziyetinizi bilerek, hangi konumda, ne durumda olduğunuzu, işte o bilinçle hareket ederek, kendiniz ona davetiye gönderin anlamına. Bir de, hani birbirinizi çağırırsınız ya, hani birbirinize seslenirsiniz ya, hani içinizden biri vardır, öteki onu çağıracaktır, onunla konuşacaktır, muhatap kabul edecektir ya, hani bu annesidir belki saygı değer ya da babasıdır biraz korku değer ama her şeye rağmen atlatılabilir ya, öyle kabul etmeyin anlamına gelir. Peki söyleyin, biz acaba peygambere nasıl dua ediyor, peygambere nasıl çağrıda bulunuyor, peygamberin duasını, davetiyesini nasıl kabul ediyoruz acaba diyeceğim ama neredeyse biz zaten peygambere sormuyoruz ki, yani mesela evimin hali, köyümün durumu, kentimin şekli, kafam, gönlüm, evim, barkım, çoluğum, çocuğum, düğünüm, derneğim, tezgahım, masam, sıram, sandalyem, acaba bunlar nasıl olacak diye ben peygambere müracaat etmemişim ki, ona müracaat edişim, başkalarına benzesin mi, benzemesin mi derdinde olmam ki o zaman. Mesela, elbise derdiniz mi var? Bu işin piri terziler vardır, ya da konfeksiyon dünyasının üstadları vardır, sorarsınız. Peki ev mi derdiniz? Hani ev mi yaptıracaksınız? Şöyle sıradan gariban bir evden bir köşk, bir saray örneğine yavrusuna kadar bu işin pirleri, üstadları vardır. Söz sahibidir onlar. Sorarsınız onlara. Ya da bir makine mi derdiniz? Profesörleri vardır bu işin, mühendisleri vardır. Ya da başka derdiniz mi vardır? At derdi, araba derdi mi vardır? Ya da ne derdi, çiçek derdi, böcek derdi mi vardır? Bu işin söz sahibi birileri vardır. Hep sorarsınız onlara. Evet, onlar yetkilidir ve de etkilidir. Onların dediğine göre hareket etmeyi seversiniz. Elbette hayatınızın her döneminde bunu siz de görüyorsunuz. Sizin hayatınızda biz de görüyoruz. Açık oynuyorsunuz ve bunu böyle yaşıyorsunuz. Güzel. Ama söyleyin, peygambere sorulacak hayatınızda hiç mi mesele yok da acaba Buhari'de bulamadım? Demek ki beni Buhari'nin götürdüğü peygamber bunu bilmiyormuş değil ama peygambere Buhari bu konuda ulaştıramadı beni ama Müslim ulaştırır mı acaba? Ama Nesai, ama Tirmizi, ama Ebu Davud, olmazsa Ahmet bin Hanbel ya da İbni Ebi Şeybe veya Abdurrazzak Musannefinde ya da İbni Huzeyme Sahihinde peygambere beni ulaştırınca belki ben problemimi çözerim demeli değil miydik? Zaten peygambere davetiye böyle olmalı değil miydi? Olsa da olur, olmasa da olur gibi yaşadık da yoksa peygambere muhalefet ettik, sıvışıverdik yanından, ilgilenmedik, birbirimizi, işlerimizi, analık babalığımızı, karılık kocalığımızı, mektep medresemizi veya dükkan tezgahımızı güya siper edindik de onun arkasına saklanıp peygamberle beraber olmaktan kaçıp gittik mi dersiniz? Ama dikkat edin, kim ki Allah'ın emrine, peygamberin emrine, İslam dininin emrine, emir olarak bize gönderilen, iş olarak bize gönderilen bu dine muhalefet ederse, başına yarın bir bela ve musibet gelir, bir fitneye uğrar ki işi bitiktir dünyada ya da yarın ahirette azabı eleyim, işte onun başına gelecektir. Sakınsın insanlar ve korunsunlar, dikkat etsinler. Ela, açın gözünüzü, kime karşı geldiğinizi düşünün, kim var karşınızda? Kimin dediklerini dinliyor ya da dinlemiyorsunuz? Kimin elçisine hakaret ediyor veya eyvallah etmiyorsunuz? Anlayın. İnne lillahi ma fis semavati vel ard. Bütün gökler ve yeryüzü Allah'ındır. Bu sureyi, bu Nur suresini unutmayın. Ben 64. yani son ayetini okuyorum. Siz daha önce 35. ayetini okumuştunuz. 40. ayetine kadar Allah'ın semavat ve arzın nuru olduğu gerçeğini anlamıştınız. Öyle bir surenin son ayetinde bir de Allah tekrar inne lillahi ma fis semavati vel ard diyorsa bütün göklerde ve yerde aydınlık imkanı Allah'ındır. Mülk Allah'a aittir, saltanat O'nundur, dediği dediktir, karşı gelinmez bir ilahtır, mutlak galip bir Allah'tır, her yaptığı yerindedir, yanılmazdır, dediği güzeldir, daha güzeli aranmaz bir Allah'tır ya. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Ne yapıyorsanız, hangi hal üzereyseniz, ne durumdaysanız Allah en bilendir, gerçekten bilir sizi. وَيَمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ. Sadece bu dünyada bilir değil, yarın ahirette de bilir sizi, bilecektir, bilmeye devam eder Allah. Tam bilir ve mükemmel bilir, yanılmaz bilir Allah da, bilir de. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. İnsanların yapıp ettiklerini onlara haber verecektir. Onları hesaba çekecektir. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Ne bileceğini de bilir. Bildiğinin ne anlama geldiğini bilir. Kimi nasıl hesaba çekeceğini bilir. Gökte ne olsun, yer nasıl olsunu bilir. İnsanlar nasıl kul olsunlar, kulluklarını nasıl eylesinler de bilir. Hem o kadar çok bilir ki, Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Hem de mübarek bilir Allah. Bereketler Allah'tandır. Allah bereketlerin kaynağıdır. Ortada bereket varsa, tebrik edilecek bir şeyler varsa, mübarek bilinecekse bir şeyler, bunu en güzel Allah bilir, Allah ortaya koyar. İşte o Allah, نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَمْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا. Alemlere nezir olsun diye, kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Furkan suresi, işte Nur suresinden sonra böyle başlar söze. Mülk O'nundur, göklerde ve yerde. Çocuk da edinmemiştir kesinlikle. Zaten mülkte ortağı da yoktur. Ne yaratılmışsa O yaratmıştır. Her şeye bir takdir belirlemiş, her şeyin ölçüsünü ortaya koymuştur. Ama bu gerçeğe rağmen tutmuş insanlar O'nun berisinde ilahlar ediniyorlar. Oysa O edindikleri ilahların hepsi mahlukat. Hepsi yaratılmış, hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez, kendilerine zarar vermeye ya da fayda vermeye güçleri yetmeyen bu insanları, bu varlıkları, bu eşyayı, bu mahlukat ve mevcudatı Allah'ı bırakıp da nasıl ilah ediniyor insanlar? dahası düşünmüyorlar mı? O Tanrı edindikleri varlıklar ne öldürmeye, ne diriltmeye, ne hayat vermeye, ne memat eylemeye, ne öldükten sonra yeniden diriltmeye muktedir değiller elbette. İşte böyle bir surenin huzurundayız. Mekke'de gelen bir sure ve 77 ayet. Birinci ayet Tebareke ile başladığından dolayı Kur'an'da bunun kardeşi bir sureyi galiba daha önce çokça duydunuz. Hatta Türkiye Müslümanları o sureye Tebareke suresi derler. Ben bilinsin diye az biraz nazlanalım da bir de bu sure okunsun diye 30 ayetlik 67. sıradaki Tebareke suresi ki daha orijinal adıyla Mülk suresi, işte o surenin Tebareke suresi olduğunu diyenlere Tebareke suresi o muydu, benim bildiğim bir de 25. sırada Tebareke suresi vardı diyerek onun bir de bu sureyi okumasını istiyorum. Sadece değilse Kur'an'da Tebareke ile ilgili öyle başlayan, yani konusu değil ama surenin başı Tebareke olan, konusu bütün surelerin Tebareke'dir. Çünkü işte iki sure var ki biz birinci Tebareke'nin huzurundayız. Furkan suresiyle beraberiz. Tebarekellezî nezzelel furkan diye başlayan bu sure. Allah razı olsun kendilerinden. Bugüne kadar İslam'la ilgilenen Müslümanlar, bizden öncekiler, öyle akla hayale gelmedik diyeceğim neredeyse konular üzerinde durmuşlar ki Kur'an adına, bize sadece öğrenmek düşüyor, incelemişler. Mesela Evailü Süver diye incelemeler yapmışlar, surelerin evvelleri. Efendim, kesik kesik tek tek okunan harflerle başlayan sureler, Hamim, Yasin, Elif, Lamim gibi. Ya da mesela yeminlerle başlayan sureler, ve saffati saffan, veya ve tur, ya da ve şems, ve leyl gibi. Ya da onun dışında şununla bununla başlayan surelerden biri de, denilmiş ki müsebbihat denilen tesbih ile başlayan sureler. Ben niye öyle atlayıverdim hepsini sıralamadan, siz bakın diye. Yani başka yok da o anlama gelmesin. Mesela siz elhamdülillah ile başlayan sureler bilir misiniz? Ben birini biliyorum. Tabi onu kesin sen de biliyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peki başka var mı acaba? İşte Kur'an'a bakacaksınız. Elhamdülillah ile başlayan sureleri bugün okuyacaksınız. Peki Elem Tera ile başlayan sureler var mı? Bakın varsa Elem ile başlayan sureler, onları da yarın okuyacaksınız. Ama niye bugün vakit varsa onları da tekrar okuyacaksınız. Yani bir yol bulup bir uç bulup baştan sona hepsini okuyacaksınız inşallah. İşte tesbih ile başlayan sureler var Kur'an'da. Sebbaha ile başlayanlar, Yusebbihu ile başlayanlar, Sebbih ile başlayan ve Sübhan ile başlayan sureler de aynen o gruba dahil. Kimi alimler bu iki sureyi de Tebareke surelerinde o gruba dahil eylemişler ve tesbih ve tebrik ile başlayan sureler diye bir grup oluşturmuşlar. İşte o surelerden biri olarak Furkan suresi. Şöyle surede Tebareke kelimesi 3 defa geçeceğinden belki de ben başta Tebareke üzerinde bir kelime izahı yapmak isteyeyim. Sonra Furkan'ı da anlarsak, bunun da kula indirilmesini söylersek, sanki işi size bırakmak yetecek gibi, artık geri kalanını, başladınız ya devam edin diyesim gelecek. Sözün özü şöyle, Tebareke demek, yine tabi Arapça bir kelime, tam Türkçe karşılığını nereden bulsam ben, ama Türkçe'de kullanılan kelimeler yardımıyla izah etmeye çalışalım. Tebareke, Türkçe'de bu kelimeden türeyen, kaynaklanan üç kelimeyle izah edilebilir. 1- Bereket kelimesi, Tebareke kelimesi, bak benzediğini anladınız, harfler aynı. Sonra tebrik kelimesi, o da bundan türemiş. Bir de mübarek kelimesi, siz bununla ilgili tüm düşüncelerinizi yan yana koyun, eksikliğini kabul edin, daha iyisini Allah bilir deyin, Tebareke'yi anlamaya başladınız. Yani Allah öyle tebareke ki diye başlıyor sure. Demek ki bereketle ilgili düşündükleriniz, ama efendim tebrikle ilgili aklınıza gelenler, bir de mübarek olmak konusunu hatırladığınız kadarıyla ortaya koydunuz, yine de hepsini bilemediniz, işte bütün bunlar Allah'a aittir diyeceksiniz, tebarekellezî olacak. Mesela insanlar bir masayı boyayıp, kınalayıp, büyütüp, geliştirip yeni bir masa ediniyorlarsa tebrik ediliyorlar mı? Evet. Acaba burada da onu mu düşüneceğiz dersiniz? Yani masayı değiştirmişsin, tebrik ederim. Ya da elbiseyi değiştirmişsin. Ya da diplomayı değiştirmişsin veya arabayı değiştirmişsin, mübarek olsun, öyle mi? Öyle değil tabii. Bereket demek, Allah'ın lütfunun, izzet ve ikramının, ihsanının, inamının bize intikal ettirilmesi yollarından birinin benimle buluşması demektir diye tarif etsem ne dersiniz? Bereket oldu mu? Yani bir bereketten söz edilecekse bu Allah'ın lütfu olmalı. İzzet ve ikramı olmalı. Peki ama dünyada mal mı, akıl mı, evlat mı, yoksa sıhhat mı, afiyet midir bereket olan? Hayır, bütün bunların nimet olması için benim onlarla cennet kazanmam gerekir. Çünkü onlar bana cehennem sebebi de olabilir. Sıhhat ve afiyettesiniz, dipdirisiniz. Yani suyunuzu sıksalar bir adam daha çıkar veya çaksalar yere geçecek kadar sağlamsınız. Peki bu sizin için bereket mi? Yani nimet mi? Henüz belli değil. Bunu siz nerede kullanıyordunuz? İsyanda mı? İtaatta mı? İşte o zaman bereket olacak. İşte o zaman nimet olacaktır. Yani Allah bize öyle nimetler vermiş, öyle izzetler, ikramlar sunmuş ki onları biz cennet yolunda kullandıkça o bizim için bereket olacaktır. Öyle ya, ben neyim, gücüm ne ki ben bana verilenle cennetteki imkanların nüvesini oluşturabiliyorum. Yani süt imkanınız var, 3 keçiniz, 5 koyununuz var, onu siz Müslümanca bir hayatın gereği kullanıyorsunuz. Yani siz araba sahibisiniz, bunu Allah'a kullukta kullanıyorsunuz. Yani siz babasınız veya kocasınız veya annesiniz veya komşusunuz. Bu imkanlarınız siz Allah'a kullukta kullanıyor. Sonunda bu yaptığınız işlerden dolayı Allah size cennet veriyor. Ve siz cennette dünyadakilerle kıyaslanmaz bir nimetin sahibi oluyorsunuz. Söyleyin, nasıl da bereketlenmiş değil mi? Sizin verdiğiniz bir yarım hurma, Allah adına infak ettiğiniz bir yarım hurma, Uhud dağı kadar büyümüş ve size cennet kazandırmış, nasıl da bereketlenmiş, artmış değil mi? Bereket konusunu söylerken, madde planında örnekleri elbette daha bir öne almam gerekiyor galiba, çünkü daha rahat anlaşılıyor. Söyleyin, aynı yiyecek miktarı, aynı açlık oranında iki insana yetmezse birine bereketlenmiş, birinin bereketsizliğinden söz edilmez mi? Ne dersiniz? Mesela aynı paraya sahip, aynı aylık veya haftalık gelire sahip birileri, biri daha rahat yaşarken diğeri ondan daha fazla gelire sahip olduğu halde perişansa, birinde bereket, birinde bereketsizlik yok mu? Ama aynı şeyi siz zaman konusunda da düşünebilirsiniz. Söyleyin. Mesela sabah kalkınca akşama kadar yapılan işleri yan yana koyun, birinde bereket varsa liste o kadar kabarık, diğerinde bereket yoksa liste ne kadar zayıf ve güçsüz ve aciz, yapayalnız kendi başına değil mi? Mesela derler ki bir Mimar Sinan adında adam yaşarmış, cami, mescit, medrese, han, hamam, kervansaray, tekke, türbe, zaviye, hankah yapmış, köprüler, çeşmeler, sebiller, selsebiller de kenarda. Adam 98 yaşında vefat etmiş. Sadece yaptığı eserlerden camilerin miktarı 81'miş. Bereket mi dersiniz? Yani bir farklı değerlendirme değil mi? Ben onu görmedim adamı. Bilmem siz biliyor musunuz? Yani Mimar Sinan. Peki İbn-i Cerir'e Taberi diye birini tanıdınız mı? Tarihte söz sahibi, fıkıhta söz sahibi, tefsirde söz sahibi, hadiste söz sahibi, İslam'ı bilen birisi olarak eser vermiş bir adam. Çocukluğundan vefat ettiği güne, eser verdiği, yazı yazdığı, kitap yazdığı günden vefat ettiği güne kadar tüm eserleri toplansa, sayfa sayfa ölçülse günlüğüne 14 sayfa düşüyormuş. Ne dersiniz, bereket mi ki? Yoksa ya da bunlar onun cennetine sebepse mi bereket? Ha işte o bölümü unutmasak, ben ondan duraksıyorum. Yani bir cennet garantim olmayınca ya da cennette olduğunu garanti bilmeyince onu yine de söylemek durumundayım. Söyleyin, babanız kaç yaşında vefat etmişti? 47 mi? Aa, ben 47 yaşında olduğunu zannettiğim, vefat ettiğinde 47 yaşında olduğunu duyduğum bir alim zat var. Yani Muhyiddin el-Nevevi adında bir büyük alim gerçekten, Riyaz-ı Salihin adında bir hadis derlemesi yapmış, 40 hadis adında enteresan enfes bir İslam'ın aslını ve esasını anlatan hadisler toplamış, Sahih-i Müslim adındaki o müthiş kitaba bir şerh yazmış filan, çok farklı bir adam gerçekten, alim bir adam ama 47 yaşında vefat etmiş. Yani hayret doğrusu değil mi? Bu adam, soruyorlar bazen böyle anlatınca, bu adam ne zaman yaşadı, ne zaman okudu, ne zaman mektebe gitti, ne zaman medreseye gitti, asistanlık dönemi 10 yıl sürmüşse, doktora dönemi 15 yıl sürmüşse, zaten bu adam 50 yaşına gelmişse, öyle değil galiba. Şimdi de bakıyorsunuz yaş 35, adamın 40 tane dükkanı var, 50 tane sarayı var, bilmem ne kadar atı, ne kadar arabası var, ne zaman topladı? Yani dünya bu. Hesabı biz yapmıyoruz ki, Allah verince veriyor da biz ne istediğimizi bilsek galiba. İşte öyle bir tebareke. Allah mübarektir. Mübarek mi diyeceksiniz? Allah'la ilintilendirin. Allah'la beraber düşünün. Eğer Allah onaylıyorsa sizin mübarek kılmanızı, tamam işte o mübarek olsun. Mesela diyelim, ben hafifinden söyleyeyim, siz ağırına kadar gidin. Diyelim müzik aletlerinin 15. çeşidini evinize aldınız. Arkadaşların, dostlarınız geldiler, size dediler ki mübarek olsun bu 15. çeşit sizin için. Ya da siz başka şeyler, şarkıcı kadınlar mı topladınız, yoksa siz kompozisyonu tamamlayacak başka koleksiyon varlıklar mı buldunuz? Artık her birini beraber düşünün, işte onları mübarek diyebilecek misiniz? O sizin sorunuz. Allah mübarektir. Mübarek olsun dediğimiz her şey Allah'ın izne bağlıdır. Allah bereketler kaynağıdır. Bereket umduğumuz her şey Allah'tan olmalıdır. Allah tebrike şayan işler yapar ki, onun yaptığı tebrik edilir, onun izin verdiği tebrik edilir. Hani adamın biri 2 metre öteye bir iğne saplıyor, elindeki ipliği de atıyor ve deliğine takıyormuş. O devrin sultanına gitmiş laf, böyle böyle demişler, olmaz demiş. Anlatmışlar, hayır demiş, mümkün değil demiş, göstermişler, toplanmışlar sarayın bahçesinde. Gerçekten adam denileni yapıyormuş, demiş ki bir kese altın verin, sonra da boynunu vuruverin. Aman efendim demişler, boş işe uğraşmış, alsın eline takıversin demiş. Niye yapıyor bu işi? Yani tebrik edilen şeyler de öyle olmasın, zaten yapılmayası şeyleri tebrik etmeyesiniz. En son kimi tebrik etmiştiniz, hangi konuda? Etmeyin, belki de tebrik etmeyecektiniz, hatta tekdir edecektiniz. Hatta azarlayacaktınız belki, siz üstelik tebrik edip teşvik ettiniz. Yapmayın, onu Allah'tan öğrenin diyor sanki bu sure. Çünkü tebrik edilenleri öğrenmek istiyorsanız, tebrik edilecekleri öğrenmek istiyorsanız, mübareği anlamak istiyorsanız ya da bereketleri kavramak istiyorsanız, اَلَّذ۪ي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ, kuluna gönderdiği Furkan'a sahip olun. Çünkü Furkan'ı indirmesiyle zaten Allah bunu ortaya koymuştur. Furkan kuluna inmiştir. İşte bu bereketleri açığa çıkarmış veya mübarekliği öğretmiş ya da tebliği anlatmıştı. Furkan. Arabaya bindiniz. Sakin bir yoldan gidiyorsunuz. Allah'tan öyle. Karşıdan gelen yok pek. Arkadan gelen de tek tük. Derken ne oldu bilmem, birdenbire farlar söndü. Gece zifiri karanlık. Çabaladınız, birdenbire boşluğa düşer gibisiniz. Ne yapacağınızı bilemediniz. 2 saniye önceki bilgilerinizle yürümeye devam ediyorsunuz. Frene basmayı aklınıza getiremediniz. Gaza basmayı beceremediniz. Şaşkınlıktan donup kalmıştınız. Derken farlar birdenbire tekrar yandı ve 3 saniye sonra yeniden söndü. Düşünebildiniz mi? Başınıza gelebilir. Ama Allah kimsenin başına vermesin mi diyorsunuz? Bilmiyorum. İşte sanki Furkan'ı ben böyle anlıyorum. Fark ettiren. Yani önünü arkasını, doğrusunu yanlışını, iyisini kötüsünü, hayrını şerrini. Yani ne var ne yok onu, olması olmaması gereken şeyleri fark ettiren şeye Furkan denir. Far denir desek mi? Araba için öyle belki de. Peki ya gözlük takanlar farklı örnek isterler mi? Hani diyelim ki 2 numara, 2,5 numara gözlüğünüz var. Kalktınız, aradınız, bulamadınız. Aman bu mu dediniz, beceremediniz. 3,5 numaraydı, zor arıyorsunuz zaten. Yani şekiller öyle karışık karmaşık ki orada gözlük var mı yok mu bilemeyeceğiniz kadar. Bir de arkadaşınızın tavsiyesi, incecik camları olan, çerçevesi olmayan, yani nerede kaybolduğunu, nerede basacağınızı bilemediğiniz bir gözlük takmıştınız. İşte takıverin, buluverin, gözünüze koyverin, nasıl da her şey fark edildi değil mi? uzak ve yakınıyla, rengiyle, tonuyla, yumuşaklık ve sertliğiyle, köşesi bucağıyla her şey nasıl da fark edildi, işte Furkan'ın bir anlamı da bu sanki bence. Ya da insanlar bazı şeyleri fark ederler ama onun için ön bilgileri vardır. Mesela yolda siz asfaltta gezerken kenarda köşede şöyle üzerine hafif çizgiler bulunan belki tırnağınız kadar hadi biraz daha fazla 2 santimetre çapında bir demir parçası görebilirsiniz yere çakılı vaziyette. Sizin için o çok önemli değildir çünkü fark etmezsiniz neyin ne olduğunu, hatta bazen etrafında bir kırmızı çizgi de vardır daire halinde, onu da bilmezsiniz neyin ne olduğunu. Ama birileri eğer suyla ilgileniyorlarsa, haritayla, kadastroyla ilgileniyorsa ya da belediye teşkilatı olarak oradan hareket noktası olarak bir bilgi alabileceklerse, onlar onu fark ettiler mi? Artık onunla ilgili neler fark ederler bilemezsiniz. Yani size bir şeyleri fark ettirici unsur anladınız değil mi? Mesela yanınıza gelen arkadaşınız elinizde bir deste zarfla gelmiş. Hatta zarfların üzerinde özel fiyonklu bir bölüm de var, böyle görüyorsunuz. Anladınız değil mi? O size bir şeyleri fark ettirdi mi? Ne bildiniz? Davetiye var değil mi? Düğün var galiba, fark ettiniz değil mi? Yemek var mı diye sordunuz. Bu hafta mı değil mi diye soru verdiniz değil mi? Nereden anladınız hemen? Yani bu ve benzer örneklere müracaat edin. Furkan'ı daha iyi anlarsınız. Ama ben Kur'an'ın Furkan oluşunu anlatacaktım. Ama zaten bizim hayatımızda Kur'an Furkan olmayınca ben elbette diğer Furkanları söyledim. Mesela bir zil sesi duyarsınız, bir ihbardır o. Furkandır, fark ettirirse bazı şeyleri. Yani Furkan kelimesi için aslında biz net bileceğimiz bir bilgi olmalı. Ben Hazreti Ömer Efendimiz'i öğrensek diyorum Furkan anlamak için. Çünkü biliyorsunuz kendisinde Furkan olan, Furkan'a sahip olan, Furkan'ı özümseyen, benimseyen, Furkan'ı kendisine mal eden kişi anlamına Ömerul Faruk denilmiş ona. İşte o Furkan'ı bilen birisi. Ben de şöyle diyebilirim, kim ki Hazreti Ömer Efendimiz gibi olursa Furkan'ı anlamıştır. Furkan demek Hazreti Ömer'in taşıdığı özellikler demektir. Peki Ebu Bekir Efendimiz de yok muydu? Ama onda özelleşen farklı bir bölüm vardı. O da Sıddık idi ya. Ondan dolayı Hazreti Ömer'le Furkan'ı, Hazreti Ebu Bekir'le de Sıddıkiyeti anlayacaktık galiba. Furkan, hak nedir, batıl nedir, fark ettiren demektir. Değilse pasif bir ifadeyle hakkı ve batılı birbirinden ayıran sözünü sevmedim. Hani bizim eski bir evimiz vardı. 3 yıl önce bir gitmiştik. Köyün dışında şöyle yıkılmaya yüz tutmuştu. İşte Kur'an gitmiş oraya, oturmuş, hakkı ve batılı ikiye ayırmış. Birini bir dolaba koymuş, ötekini de sandığa yerleştirmiş. Nenemin dedesinden kalma bir sandık vardı orada. Hakları, batılları birbirine ayırmış, koymuş oraya gelmiş. Bizi ne ilgilendirir? Ama bizi ilgilendirmeyecekti ya. Furkan nedir? Hakkı batılı birbirinden ayıran. Ayırmış Kur'an öyle koymuş mu? Öyle değil zannediyorum. Ya hak nedir, batıl nedir? Bize fark ettiren demektir. Yani bir insanda Kur'an varsa, bir insan Kur'an'a sahipse, bir insan Kur'an'ı öğrenmişse hak nedir, batıl nedir onu fark etmelidir. Dolayısıyla Kur'an'ı bilen birisi, Kur'an okuyan birisi, Kur'an öğrenen birisi, Kur'an'la beraber olan birisi kesinlikle hak konulara daha bir talip, batıl konulardan daha bir kaçan olmalıdır. Düğünü farklı, oğlu farklı, gelini farklı, kafası farklı, yapısı farklı olmalıdır. Sofrası farklı, kıyafeti farklı olmalıdır. Peşinde koştuğu şeyler, olmaz olsun dediği, çabaladığı şeyler ayrı olmalıdır. Çünkü Kur'an Furkan'dır, onu fark ettirici özellikleri olmalıdır. Mesela, hemen hemen çocukluğunuzdan bu yana duyduğunuza emin olduğum bildiğiniz bir sure. Kul huvallahu ahad. Öyle derler. Kul huvallahu ahad demek zorlarına gider belki. Ya da dilleri o kadar döner insanların. Peki bu surenin ne demek olduğunu bilen bir insan, Kur'an'ın Furkan oluşunun 114'te birine sahip mi? Veya 4 ayetten dolayı 6000 kadar ayetin 4'üne sahip, Furkan'a sahip mi bu insan? Öyleyse bu sureyi bilmeyen insanlara göre o insan farklı, o çocuk farklı olmalı diyorum. Anlatabildim mi? Mesela Furkan suresi 77 ayet. Bu sureyi hiç bilmeyen birisi, bu sureyi öğrenen birisine göre Furkansız olmalı. Yani bilgisiz olmalı. Ne yaptığını bilememeli bazen, yanlışa düşmeli bazen ya da Furkan ile fark edeceği şeyleri fark etmediğinden dolayı hata ve isyanlar olmalı bazen. Ama tam tersine Furkan'ı bilen insan da bilmeyene göre daha tertipli, daha düzenli olmalı. Daha fark etmeli, ne yapacağını bilmeli. İşte Furkan'ı indiren Allah yücedir, mübarektir, münezzehtir, tesbihe şayandır, tebrike şayandır ki Furkan'ı ala abdihi indirmiştir, yani kuluna. Allah'ın kulu kim? Yani ben o iddiadayım, olmak zorundayım. Ben Allah'ın kuluyum, kulu olmak zorundayım. Ama tabii bir kulluk vasfı ki bu ancak peygamberimizde özelleşmiş, peygamberimizde örneklenmişse ala abdihi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Çünkü biz Abdullah'ın oğlu Muhammed diye bilinirken Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde tanınmaya başlayan o yüce şahsiyetin iman ettiğimiz ilk özelliğinin kulluk olduğunu hatırlıyoruz. Siz de öyle demediniz mi bugüne kadar? İsterseniz tekrar edelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim. Ben görüntüsü olmaya, can vermeye razıyım. Bakın bana, bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur diyorum. Bakın bana, anlayın ki Allah'tan başka ilah olmadığına, kulu kölesi olunacak tek varlığın Allah olduğuna, hayatıma karışmaya tek yetkili Allah bulunduğuna, ondan başkasını kabul etmediğime, inancımın görüntüsünü ben de görebilirsiniz. İşte eşhedü, ben buna can vermeye, şahit olmaya, şehit olmaya razıyım dedikten sonra, bu imanımın modelini ben peygamberimden öğreniyorum. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu, işte o Muhammed aleyhissalatu vesselam efendim, onun kuludur, ben buna inanıyorum. Yani ben Allah'tan başka kulu kölesi olunacak hiçbir varlık tanımıyorum. Kulluğum sadece ona olacaktır, ben bunu arz ediyorum. Ama kulluk modelini ancak peygamberimden öğreniyorum. Peygamberim nasıl kul olduysa, nasıl kul olmamı istediyse, ben de aynen öyle kul olmak istiyorum. Çünkü onun kul olduğuna iman ediyorum. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu, bir de ve Resulü, yani onun elçiliğine iman ediyorum. O kulluğu bana örnek olarak göstermiş, Allah onu elçi olarak, kullukta örnek olarak sunmuştur diye imanımı tazeliyorum. Ondan dolayı nezzelel furkan ala abdihi, kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kulluğu öğreten, fark ettiren, anlatan bir kitap olarak Kur'an'ı indiren Allah ne kadar da mübarek, tebrike şayan işler ortaya koymuştur ki nezzele oluşunu. Ayrıca söyleyelim, geliş sebebini ayetin sonu şöyle anlatıyor. لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا. Bütün alemler peygamberimizin şahsıyla bize inzar konusu olsun. Gök ve yer ile, hayvanlar ve bitkiler ile, insanlar ve cinler ile, hayat cennete gidiş yolu olsun, cehennemden arınma yolu olsun, kötülükleri bırakma yolu olsun diye Allah kuluna Furkan'ı indirmiş ki o bunu anlatsın. Bütün evrende bizim cennete gidecek yolumuz bize tanıtılsın diye. Bunu nezzele yapmış Allah, indirivermiş. Ne dersiniz? Allah kitabı indirmiş elimizin altında olsun diye. Ama biz galiba elimizin altında olması yerine şöyle uzaklarda olsun, rafın üstünde olsun, öteki odada olsun, bulunduğun yerde elimizi ayağımızı oynatamıyoruz diye başka odalarda olsun, hatta haftanın belli günleri, ayın belli günleri yanına gideceğimiz bir platformda, bir ortamda bulunsun diye galiba biz Allah'ın indirdiğini kaldırmaya, hatta tedavülden kaldırır gibi kaldırmaya çalışıyorsak o ayrı bir bela, Allah korusun. Ama bereketler, ama tebrikler, ama mübarekliklerin anlaşılması adına Allahu Teala kuluna Furkan'ı indirmiştir ki işte asıl bereket budur, asıl tebrik edilecek konu budur. Ondan dolayı insanlar birbirlerini tebrik etmeliler. Tebrik ederim Furkan suresi anlamaya başlamışsınız, tebrik ederim Furkan suresi öğrenmeye başlamışsınız, tebrik ederim Furkan suresiyle yaşamaya başlamışsınız diyeceğiz elbette. Kuluna indirmişse biz de onun kulu kölesi olmak zorundayız. Bizde de Furkan olmalı, fark etmeliyiz. Hak nedir, batıl nedir bilmeliyiz. Böylece bütün evren bizim için uyarıcılık görevi işleyecek. Peygamber bunu böylece icra edecek. Biz de onu öylece anlayacağız. O Allah, Furkan'ı gönderen Allah, semavat ve arzın mülkü kendisinin olan Allah'tır. Çocuk edinmemiştir. Mülkte ortağı da yoktur. Her şeyi yaratan odur. Her şeye takdir, ölçü biçi ortaya koymuştur. Aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz bir gerçeğe göre çocuklar yeni dillendiklerinde bu ayet öğretilir. Veya İsra suresinin son ayeti ki konu birliği vardır. Yeniden bakarsınız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.